Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
İn ayet ka ye tercüme hai.
Bu ayetlerin tercümesi böyledir.
Buraya, yani zemin pe hai ya kainat mein hai. Fani hai. Aur baki rehne wala sirf tere Rab ka.
Bu ayetlerin tercümesi böyledir. Herkes helak olacak, fena olacak, ölecek. Fakat seni Rabbinin teveccühü baki kalacaktır. Hazreti Müslim Mevud diyor ki her şey fanidir. Ve senin Rabbin baki kalacak. Bir yerde diyor ki her şey için kendi zatı dışında Allah-u Teala ölümü gerekli kılmıştır her yerde. Sonra bir şiirinde Mahmud ki Amin adlı bir şiirinde şöyle diyor: en büyük oğlu Seyyidina Mahmud Müslim Mevud radıyallahu ta'ala anhu'nun Kur'an'ı hatm ettiği zaman şiirleri söylemişti. Bu şiirlerde dualarla ve nasihatlerle doludur. Bu şiirlerde Seyyidina Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anhu Hazretleri bu nasihatlerde ve dualarda diğer iki tane oğlunu da onun kapsamına almıştır. Hatta bütün cemaat bunun kapsamındadır. Bu uzun bir nazımdır. Bunda bir yerde dünyanın gelip geçici oluşundan ve ondan bir rağbet oluşundan bahsederek diyor ki her kim bir defa birleştiyse mutlaka ayrılacak. 100 sene kalırsa yine mutlaka ayrılacaktır ve şikayet etmeye gerek yok. Bu ev zaten fanidir. Onun için bu imamı zamanın imamı, kulu Allah'a yaklaştırmak için gelmiş olan bu imam, çocuğun mutluluğu anında da kendi çocuklarına ve kendi cemaatine ve nesline şuna dikkatini çekmektedir ki bizim gerçek mutluluğumuz Rabbimizle alaka kurmak ve onun rızasındadır. Dünya insanları mutlu olurlarsa birçok bidatları söz konusu ederler, boş işlere girerler. Gösteriş için mutluluk yapılır, şenlikler düzenlenir. Fakat kendisi öyle bir ders verdi ki bizim bütün teveccühlerimiz Allah-u Teala'ya doğru olmalı. Bu bizim her amelimiz yahut ameller Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için olmalı. Bunu idrak ettiğimiz zaman bizim mutluluğumuz, bizim şenliğimiz yahut üzüntümüz müzu belirtmek, bu da ancak Allah-u Teala'nın rızası uğruna olacaktır. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın işini tamamlamak için geldiydi. Kendisi için bundan daha mutlu ne olabilirdi ki kendi evladı Allah-u Teala'yı seven olsun. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkıyla yaşasınlar ve Allah-u Teala'nın son şer'i kitap Kur'an-ı Kerim olarak Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen kitabı okusunlar ve ona göre amel etsinler. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anhu Kur'an-ı Kerim'i ilk defa okudu, tamamladı bu okunuşu. Bunun üzerine Mesih Mevud aleyhissalatü vesselam bir ziyafet verdi ve bu ziyafet için özellikle bu nazım yazdı. Bunun her şiiri söylediğim gibi çok dertli dualarla Allah-u Teala'nın hamdü senası ve nasihatlerle doludur. Bu mutluluk anında dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğine amel ederek kendi evladı ve kendisine tabi olanların dikkatini şu yöne çekti ki dünya ve dünyalı insanları sevmeyin, daima Allah-u Teala'yı hatırınızda bulundurun. Hayatınızın asıl hedefi budur. Bir gün gelecek ki bu dünya ve bu bütün varlıklar bu dünyada kalacak ve insanlar bu dünyadan göçüp gidecekler. Şikayet için bir yer yoktur. Bu ev fanidir diyor. Bu dünya ve onun fani, onun eşyaları baki kalıcı değil ise o zaman onu sevmek dahi abestir. O zaman şikayet ne? Eğer ebedi faydayı elde etmek isterseniz ebedi olan ve ebedi kalacak olan zat ile birleşerek olabilir. Ebedi olan zat Allah-u Teala Zülcelal ve İkram zatı, onun zatıdır. Onun için demin okuduğum ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz iki önemli konuya dikkatimizi çekmiştir. Birincisi şu ki her şeyde zeval vardır. Yavaş yavaş mutlaka sona erecek. Ve her kul, her insanın son hedefi, son menzili ölümdür. Fakat bununla birlikte dikkatimizi şu yöne çekti ki müminler, inananlar, Allah-u Teala'nın rızası uğruna çaba sarf edenlerin şunu da beklemeleri gerekir ki her kim Allah'lık olursa, onu ararsa nesillerin hayırda, hayıra bağlı kalmaları için çaba sarf ederlerse ve maneviyat için çaba sarf ederlerse, Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre bağlı, ona bağlı kalmaya çaba sarf ederlerse, onlar bu dünyada, bu maddi hayattan geçerler tabii ki şüphesiz, yahut onların bu hayatı bitmiş olur, ancak başka bir hayat vardır, o da ebedidir. O bu maddi dünyadan geçtikten sonra insana nasip olur, onu elde ederler. Gelecek cihanda Allah-u Teala'nın sevgisini kazanırlar. Allah-u Teala'nın bu sevgili sesini duyurlar, duyarlar ki فَدْخُلِي فِي اِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي. Gel benim öz kullarımın içine gir ve gel benim öz cennetime gir. Kısacası Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam bu zamanda, bu çağda kulu Allah-u Teala'ya birleştirmek için geldiydi. Fadhuli fi ibadi konusunu kendisine anlatmak için gönderilmişti. Ki ebedi hayat ve ebedi cennetlere varis kılsın. Bu şiirde, bu mutluluk anında yazılan bu şiirde bu konuyu açtı. Dedi ki ebedi hayatı arayın. Çünkü Yüce Allah elde etmeden hayat, gerçek hayatı bulmak mümkün değil. Allah-u Teala'yı elde etmeden ebedi hayatı elde edemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresinde Allah-u Teala der ki وَلَا تَعْدُوا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرًا لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوْ kullu şeyin halikun illa vajhu lahul hukmu ve ilayhi turcaun. Allah Teala dışında hiçbir zatı çağırma, onun dışında tapınacak bir zat yoktur. Her zat helak olacaktır. Ama Allah-u Teala'nın teveccühü dışında, her kimin teveccühü, Allah-u Teala'nın teveccühü hangi şeye doğruysa ancak o kalacak ve ondan sonra, bunun dışında hep herkes helak olacaktır. İşte bu konuyu daima hatırımızda bulundurmalıyız. Bu yolu benimsemeliyiz. Bu gayedir. Bunu daima elde etmeliyiz. Bizim doğuş gayemiz budur. Yüce Allah-u Teala buyurur ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَا اِلَّا لَيَّعْبُدُونَ. Biz cinleri ve insanları yalnız benim ibadetim için yarattım. İşte bu ibadet konusu ancak insan bir yakin, şu yakin, la ilahe illallah, bu yakini elde ettiği zaman bunu elde edecek. Allah dışında bir ilah yoktur. Her şey helak olacaktır. Allah-u Teala'nın teveccüh ettiği dışında ve Allah-u Teala hangi şeye teveccüh eder, hangi insanlara teveccüh eder, her kim iyi niyetle onun ibadetini yapmaya çalışırsa, onu tek inanırsa, onun tek oluşuna, ancak onlara Allah-u Teala'nın teveccüh olur. Allah-u Teala ibadet yollarını bize beyan etmiştir. Bunları parlamak için, parlatmak için, en güzel, en yüksek zirveye çıkarmak için bize yollarda göstermiştir. İçinden geçtiğimiz bu Ramazan'da her sene bu gayeyle gelir ki biz yaratan Rabbimize dikkat ederek helaketten kurtaralım kendimizi. Kendi hayırlarımızı çoğaltalım. Maneviyat ölçülerimizi daha da yüceltelim. Onun için bu fırsatları değerlendirirler, ne mutludur onlara. Sonra Allah-u Teala'nın kulu olmak için bütün sene bunlar çaba sarf ederler ve müstakil bir şekilde Allah-u Teala'nın ibadeti için çaba sarf ederler. Onlar şunu da gözlerinin önünde bulundururlar ki kullu şeyin halikun illa vajhu. Bir tek zat vardır ki ona ne zeval vardır ne de ölüm vardır. Biz öldükten sonra mutlaka onun önüne çıkacağız. Kullu şeyin halikun kelimeleriyle Allah-u Teala bize şu ders vermiştir. Şüphesiz ölüm kesindir. Bundan kaçış yoktur. Hiçbir insan yok ki ölümden korunabilsin. Ancak vechullahı arayan insanlar yeni bir hayat bulurlar. Allah-u Teala'nın sevgisini kazanırlar. Allah-u Teala'nın teveccühünü arayan. Yine ben aynı konuya geri dönüyorum. Allah-u Teala'nın teveccühünü isteyen kimlerdir? Onlar hedef doğuş gayelerini tanıyan insanlardır ve ona göre kendi hayatlarını geçirenlerdir. Onun için mutludurlar. Öyle insanlar ki bu dünyada bu konuyu anlamaya çalışırlar ve buna amel etmeye çalışırlar. Allah-u Teala her birimize bu konuyu anlamamızı ve ona göre amel etmemizi bize nasip etsin. Amin. Bu Ramazan bize şuna ya daha da yaklaştırsın. Bizim büyüklerimiz onu anlayarak onu nasıl onu elde ettilerse, nasıl dua ettilerse, yeni nesilde bu ruhu yaratmaya çalıştılarsa biz de aynı şekilde davranalım. Hayatımızı buna göre değerlendirelim. Yön verelim. bizim bir sevgili bir büyüğümüz bu dünyadan göçtüğü zaman dikkatimiz bu konuya daha da çevrilir. Ve her insanın mutlaka buna dikkat etmeli. Allah-u Teala'nın zatına inanan. Geçenlerde benim validem vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ben her ne zaman onun hayatını düşündüysem, onun ibadetinin yüce ölçülerini görüyorum. Zirvelerini. Onların Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünerek saatlerce onu okuması bir örnek olarak görüyorum. Onların namazı nasıl kılıyor idiyse saatlerce ibadet etmesi benim için bir örnektir. Benim validem tabii ki Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanını görmemişti. Fakat ilk günleri gördü. Birinci halife hazretlerinin sevgisini ve duasını elde etti. Eshablar ve kadınlar ve erkeklerden feyiz buldu. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yakın olan zamanın etkisi altında ve ikinci halife radıyallahu ta'ala anhu'nun en büyük kızı ve çocuklar arasında ikinci sırada oluşundan dolayı Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinden direkt olarak feyziyab olmuş olan insanların sohbetini onların zatında görmemiz mümkün. Oturup kalkışı, konuşması ve bütün hareketlerinde bir vekar, yücelik vardı. Öyle bir vekar ki bir müminde onu görmemiz gerekir. Görmeliyiz. Allah-u Teala'yı sevmek için bir çırpınış içindeydi. Kendi şiirinde de bundan bahsetmiştir. Ben kesinlikle söylediğim gibi kendi namazlarını görerek diyebilirim ki kendi şiirleri vadilerde dolaşan şairlerin gibi yüzeysel değildi. Aksine onun kalbinin sesiydi. Bir nazım vardır. Birkaç şiirini okuyacağım. Şöyle diyor: senin rahmetin, senin sevgin, senin rahmetini istiyorum. Daima senin rızanı istiyorum. Senin yüce Allah için ben ona itaat ederek ben onun sevgisini arıyorum. Ben kalbimde sen olasın, ben senin rahmetini arıyorum. Bir seferinde bir cenaze geçiyordu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablarla birlikte orada duruyordu. Eshablar o vefat etmiş olanı methettiler. Resulullah dedi ki vacip oldu. Birisi sordu, ya Resulullah ne vacip oldu? Resulullah buyurdu ki cennet vacip oldu. Çünkü her kimin hayırına insanlar methederlerse Allah-u Teala onu mutlaka affeder, bağışlar. Benim annemin vefatı üzerine sayısız ben taziye mektuplarını, başsağlığı mektuplarını alıyorum ve direkt olarak kendisiyle alakalı olan insanlar kendi vasıflarını methediyorlar. Değişik insanların mektupları ve benim kendisini gördüğüm bütün bunlardan umarım ve dua ederim ki Yüce Allah onun bu duasını, ya Rabbi senin rahmetine girmek istiyorum, bunu kabul ederek kendisini kendi mağfiret ve rahmetin içine almıştır. Rahmetinin içine. Ey benim sevgili Rabbim, sen benim Rabbimle öyle bir muamele yap ki o senden istediği muamele yap ve biz onun evladı olarak bu konuyu anlamaya anlayalım. Hem bu dünyada ve öldükten sonra da kendi rahmetini bize göster ve kendi çocuklarından beklediği beklentilerden uzaklaşmayalım. Gelecek nesilleri de Allah-u Teala kendi rızasını nasip etsin. Kendisi hakkında özet olarak bazı şeylerden bahsedeceğim. Söylediğim gibi Hazreti Müslim Mevud'un en büyük kızı ve çocuklar arasında Hazreti 3. Halife'den sonra 2. sıradaydı. Hazreti Seyyida Mahmuda Begüm, Hazreti Ümmü Nasır adıyla tanınan ondan 1911 senesinde doğdu. Onun karnından. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh'u Ümmü Nasır'ın nikahı olayını da kısa özet olarak söyleyeyim. 1902 senesinde oldu bu nikah. Hazreti Ümmü Nasır Seyyida Mahmuda Begüm Hazreti Dr. Halife Reşiduddin radıyallahu ta'ala anh'unun kızıydı. Hazreti Halife Reşiduddin nin mal fedakarlığını görerek Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam bir seferde demişti ki artık şimdi hiç para vermezse yine daha önce verdiği yeter şimdiye kadar. Fakat o yine ölümün sonuna kadar mal fedakarlığında bulunmaya devam etti. 1902 senesinde nikah oldu ve 1903 senesinde evlilik oldu, evlendiler. Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam doktor beye den bunu istedi kızını Hazreti Halife Reşiduddin Bey yazdı. Mahmud dahi razıdır. İlham olarak Allah-u Teala bana bir şey indirmemiştir. Fakat Mahmud'un razı olması şuna delildir ki bu emir Allah-u Teala bilir. Allah-u Teala'nın rızasına göre olacaktır inşallah-u Teala. Bu evlilik Allah-u Teala'nın rızası ile idi ki en büyük oğlu Hazreti Hafız Mirza Nasir Ahmed Hazretlerini Allah-u Teala hilafet halife olarak seçti. Benim annemin nikahı 2 Temmuz 1934 senesinde oldu. Benim babam Hazreti Sahibzade Mirza Mansur Ahmed ile, o da Hazreti Mirza Şerif Ahmed'in oğluydu ve 3. halife rahmetullah'ın nikahı dahi aynı zamanda yapıldı. Bu o sırada 2. halife Kadiyan'da Aksa Camii'nde çok uzun bir hutbe verdi. Her iki nikahta 1. nikah Hazreti Mirza Nasir Ahmed 3. halife Hazretlerinin nikahı idi ve ikincisi benim söylediğim gibi benim anne babamın nikahı idi. Burada o hutbenin bazı kısımlarını beyan edeyim. Özellikle genellikle bütün cemaat içindir. Fakat özellikle Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinin efradı içindir ki onlar sorumluluklarını bilsinler ve hareket ve ona göre hareket etsinler. Benim annem çocukların terbiyesi için, yüce terbiyeleri için çaba sarf ediyordu. O da bunun sevabına nail olsun ki onun ölümü neticesinde benim dikkatimi şu yöne çevrilmiştir. İkinci halife Rehmullah diyor ki وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْدًا Murad şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tam benzeyen şunu istiyordu, demek istiyordu. Eğer öyle bir zat gelmiş olsa ki benim vücudum olarak isimlendirilebilse öyle bir zat o Deccal'a karşı koyacak, yoksa bunun dışında Müslümanlardır o Deccal ile baş edemediler. Bu büyük fitne ile baş etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden haber vermiştir. Yahut şöyle demiştir ki ben umarım ki bu fitne ortaya çıktığı zaman Faris ehalisinden öyle insanlar ortaya çıkacak ki bütün musibetlere göğüs gererek yine imanı yerleştirecekler yeryüzüne. ben anlıyorum ki bu yalnız önceden verilen bir haber değildir. Aksine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir arzusudur, bir ümmittir. Ve şu kelimeler anlatıyor ki Allah-u Teala'nın Resulü Faris oğullarından ne ister? Neticeleri arasından çok az, zaman bakımından çok az. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında da fitne doğdu. Eshabların gösterdiği numune tarihin kitaplarında hala vardır. Ondan sonra onların eshabların nasıl örnek gösterdiklerini, nasıl canlarını feda ettiklerini beyan etmiştir. Sonra daha sonra bir savaştan bahsediyor. O da Mekke fethinden oldu. Ve yeni Müslümanlar dahi girdiler ve kibirlenmişlerdi. Fakat kafirlerin okları atıldığı zaman orada duramadılar ve yeni biat etmiş olanların imanlarının zaafı neticesinde atları kaçışmaya başladı ve onların arkasında ve orada bulunan askerlerde bir düzen kalmadı ve bunun neticesi sinde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında yalnız 10-12 eshab kaldı. Çok az. O zaman eshablar özellikle ansar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeye söylerek ilan ettirdi ki ey ansar Allah-u Teala'nın Resulü sizi çağırıyor. Onların atları kaçışmaktayken ve geri dönmüyorlardı. Öyle onların yemlerini çekiyorduk. O zaman bu Resulullah'ın bu ismini Resulullah'ın bu sesini duyunca biz mümkün olduğu kadar geri döndük. Hatta atların geri dönmeyen atları öldürerek biz geri döndük ve yayan geri döndük. Müslim Ebu diyor ki o sesten daha kuvvetli bir şekilde, daha sevgili bir şekilde, o sevgiden daha büyük bir umutla Allah-u Teala'nın Resulü 1300 sene önce söylediydi. لَوْ كَانَ الْاِيمَانُ مُعَلَّقًا بِسْسُرَيَّ لَا نَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَبْنَاءِ الْفَارِسِ. Benim ümmetim İslam yok olursa, Deccal fitnesi baş gösterirse, iman yok olursa, geceleyin insan mümin olursa, sabahleyin kafir olarak kalkarsa, sabahleyin kafir olursa ve geceleyin kafir olursa, böyle bir durumda ben umarım ki Faris ahalisinden bazı insanlar ortaya çıkacaklar ve bu benim bu sesime lebek diyecekler ve sonra tekrar imanı gök yıldızından geri getirecekler. Bu kelimelerle Resulullah yalnız reculun dememiştir, ricalun demiştir. Bunun anlamı şudur ki İslamiyet'i yaymak görevi yalnız bir tek insan ile değil, onun evladına da dahi, onların sorumluluğu da dahi aynı şekilde olacak. Onlardan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tek Recul-i Faris'ten beklediğini hepsinden bekleyecek. Bu ses Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümitsizlik durumunu beyan ettikten sonra eshablara emniyet vermek için söyledi. Ebnai Faris için bunu beyan etti. Bugün ben bu amaneti, sorumluluğu yerine getiriyorum. Bugün Recul-i Faris'in evladı arasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu mesajını onlara iletiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed'in berbat oluşu zamanında bir ümit bağlamıştır. Lanalahu raculun min faris. ve kesin olarak söylemiştir ki Farisiyon neslin nesli dünyayı bırakarak yalnız bir tek iş için vakf edecek kendisini. O da iş odur ki İslamiyet'in bayrağı dalgalandırılsın. İman gök ülker yıldızdan geri getirilsin. Resulullah bu umudu bağlamıştır. Şimdi ben onlara bırakıyorum. Nasıl cevap veriyorlar buna? Benim evladım olsun yahut benim kardeşlerimin evladı olsun. Kalplerinde düşünerek kendi kalplerine sorsunlar. Bu sesten sonra onların sorumlulukları nedir? Amirul Mumini diyor ki biz dua ediyoruz. Bu Recep-i Farus'a isnat o mesnud mensub olanlar ikinci halifenin bu acı mesajını anlayarak sorumluluğumuzu yerine getirenler olalım ve bizim çocuklarımız onu yerine getirenler olsun. Bizim ailelerimizin büyük bir zatı bizden ayrılmıştı. Ondan bizden ayrılışı aile efradını ve cemaat üyelerini genellikle Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi cemaatine verdiği sorumluluğu kendilerine hissettirsin, hatırlatsın. Birkaç defa beyan etti ki ben cemaati nasıl, hangi ölçüde görmek istiyorum. Kendi ölümün hayatının birçok ayrı ayrı hadiselerinden de bahsedeceğim. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh'u hem maddi ve manevi talimat için kendisine önem verdi ve okuttu. Sonra ikinci halife Hazreti Seyyida Amtul Hasi Hayy radıyallahu anh'ın vefatı üzerine dedi ki benim kafamda çocuklar hakkında bir plan vardır. Onun fiili belirtisi 17 Mart 1925 senesinde oldu. Bir medrese açıldı ve benim annem dahi o medresenin ilk öğrencileri arasındaydı. 1929 senesinde bu medreseden 7 tane kadın Mevlevi sınavına girdi ve hepsi başarıya geçti. Benim annem de onlardan birisiydi. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh kendi çocuklarına Kur'an hatmettikleri zaman bir dua yazdı. Dualarla doludur. Büyük çocuklarından bahsetti. Benim annem Hazreti Sahibzadi Nasra Begüm'den dahi bahsedilmiştir. Diyor ki benim Nasirem hayırlı, şanslı, akıllı, pak, cevheri, temiz olan birisi diyor. Bunu Müslim Mevud radıyallahu anh'ın yalnız baba olduğundan dolayı görmemişti. Aksine benim annemle birlikte çalışan kadınlar, birçok lacına, İmaillah'ın üyeleri uzun zaman kendisiyle birlikte görev yapmış olanlar bunu destekliyorlar. Kendisiyle birlikte çalışan eski bir sadır dedi ki lacının terbiyesini çok düşünürdü. Onun için yeni yeni planlar düşünürdü. Yeni planlar, yeni yollara başvururdu. Bize de söylerdi. Bir çabaydı ki Rabbah'ın her kızı ve her kadını terbiye bakımından yüce mertebeli olsun. Birkaç defa öyle yaşandı ki eğer tesettür de bir eksiklik gördüyse kadında yürüyen kadın olsun ya kız olsun yahut bir kızları Ahmedi kızlar gibi yürümediklerini gördüyse sevgili bir şekilde ona yaklaşarak ona nasihat ederdi. Ona derdi ki bir Ahmedi kızın vekarının ölçüsü ne olmalı? Tesettür konusunda ikinci dördüncü halife rahimahullah bir konuşmasının bir kısmını size okumak istiyorum. Birinci celsaydı. Dördüncü halifenin hilafetinin 1982 senesinde Lecnah'ın celsasında konuştu. Orada tesettürden de bahsetti. Bizim annemiz hakkında diyor ki bizim bir ablamız vardır. Baştan beri tesettür konusunda çok şiddetliydi. Hazreti Müslim Mevud'un terbiyesinde birinci nesildendir o. Evde Müslim Mevud'un ne yaptığını gördüyse, nasıl kızlarını dışarı çıkardıysa aynı şekilde onun kalbine yerleşmiştir. O alışkanlığı bırakamaz. Onun hakkında bazı kızlarımız diyorlar ki, bunlar geçmiş insanlardır, bunlara bir şey demeyelim. Bunlar delirmişlerdir. Eski zamandaki insanlardır. Ancak hangi zaman? Ben öyle zamanları tanıyorum diyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı aklıma gelir. Onun için eğer geçmiş zamandan bahsederek bir şey söylemek istiyorsa kendi bilsin. Fakat bu benim ablam takvadan yana olarak şiddetli bir şekilde tesettür eder. Sonra lacna uzun zaman lacnanın baş sadrı olarak görev yaptı. Rabba daima Pakistan'ın bütün meclisleri arasında belli seviyede olsun, onun için çaba sarf etti. Yalnız bazı başkanlar ve yan kuruluşlarının zeyimleri ve kaidelerinin istediği gibi değil. Şunu düşünüyordu. Rabba ta birinci Amirul Mümini Rabba tadır. Onun için Rabba birisi demesin ki çırağın dibi karanlık. Sonra Allah-u Teala'nın rızasını istiyordu. Sonra bir yazan birisi diyor ki kendi kararları çok derin neticelere sahip olurdu. Mevlana Ebu'l-Münir Nurul Hak Bey'in kararı diyor ki ben uzun zaman kendi mahallesinde başkan olarak görev yaptım. Talim ve terbiye ve bilgiyi artırmak için her üyesine söylemişti. Dürresemin yahut Kelame Mahmud'den her iclasta iki şiir ezberleyin ve gelin. Bundan faydamız şu oldu ki bu şiirler vasıtasıyla kadınların maneviyatı ilerledi. Aynı şekilde ictima zamanında biyetbazi yani şiirlerin yarışmasında bizim lacna Rabba lacnası birinci olurdu. Kendisi de birçok şiir biliyordu. Amirul Mu'min diyor ki ben de biliyorum. Benim annem çok şiir bilirdi. İmam Bey'in karısı bana yazmıştır galiba. Bir defa birkaç kadınla birlikte bir tur için gitti. Benim annemle birlikte galiba Sialkot'a yolculuk yaptı. Kendisi dedi ki biz burada arabada boş söz söyleyeceğimize beytbazi yapalım yani şiir yarışması yapalım. Bizim yolculuğumuz da güzel geçecek ve boş sözlerden de kurtulacağız. Ve orada şiir yarışması oldu ve herkes ondan lezzet aldı. Şunu da söyleyeyim ki benim babam Hazreti Mirza Mansur Ahmed radıyallahu anh dahi Dürresemin'in birçok şiirini ezbere biliyordu. Ve uzun bir nazım var. Ey Huda, ey Karsazo. Bunu sanki benim babam bütün nazımı biliyor gibiydi. Ve biz yolculuğa gittiğimiz zaman orada yarışa girerdik. Bir annenin bir de babamızın takımı olurdu. Ve biz çocuklara da zevkimizi artırmak için bizi de ilave ederdi. Aynı şekilde annem kasideyi bilirdi. Son hayatında her ne zaman benim hatıram şimdi zayıflamıştır dediği zaman bazı şiirleri ve kelimeleri birdenbire aklıma gelmiyor dediği zaman torunlar arasında her kim benim babamın vefatından sonra her kim yanındaysa ona kaside verirdi eline ve kendisi okurdu ve her gün bunu yapardı. Kaside ilk 70 yayına Feyzillah vel İrfan'ı 70 şiirlik bir kaside tam bitirerek yatağa girerdi. son ölümüne kadar belki bir yahut iki mısra unuturdu ama bütün şiirleri hatırlardı hemen hemen. Kur'an-ı Kerim'de söylediğim gibi çok önemli bir şekilde, dikkatli bir şekilde okurdu. Birçok defa gündüz zamanında işini bitirdiği zaman evde de işler vardı, orada hizmetçi kadınlar vardı ama onlara da yardım ederdi. Lacina işleriyle birlikte onları bitirince sabah tilaveti namazdan sonra yapardı. Onun dışında da saat 11'e doğru da 1-1.5 saat mutlaka Kur'an okurdu ve dikkatli bir şekilde okuduğunu biz gördük. Ancak şu da vardı ki alışkanlığı değildi ki boşu boşuna bilgi satsın. Ancak mutalası çok derindi. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını derin bir şekilde okumuştu. Söylediğim gibi Mevlevi sınavından geçmişti. Arapça bilirdi. Arapça kitapları da okurdu ve Arapça güzel bilirdi. Diğer insanları severdi. Kaynaklarına göre ellerinden gelindiğince onlara para verirdi. Hem peşin olarak hem de cins olarak. Yani un yahut buğday gönderirdi. Ve bazı diğerlere de söylerdi. Kendisini seven yetenekli insanlar parayı kendi eline verirdi ki sen bizim adımıza fakirler arasında dağıt. Uzun zaman Lacina Sadrı onlara görev yaptı. Mahallelerde iclaslara katılırdı. Onun için değişik mahallelerin fakirlerini bilirdi kişisel olarak. Ve durumu da bilirdi. Çadır Hamidullah Bey bana anlattı ki uzun zaman bu buğday dağıtım komitesinin başkanı görevini yapmıştır. Sadr Lacina Rabba bize her ne rapor gönderiyorsa biz kesin onun doğru olduğunu bilirdik ve fazla araştırma yapmaya gerek olmadığını görürdük. Yalnız başkan her ev ile kişisel irtibatı vardı. Merkezi lacinaya tabiydi Rabba lacinası. Ocak 1953 senesinde karar verildi. Rabba lacinası merkezi lacinadan ayrıldı. Fakat Sadr Lacina Rabba merkezi amilenin üyesi olacak. Bu karara göre Rabba'nın mahalleleri tarafından kim başkan seçilsin sorulduğu zaman hepsi Sahibzadi Nasira Begüm başkan seçildi. Lacinada yazılıdır. Ve bu karara göre kendisi başkan seçildi. 1988 ya 89'a kadar başkan olarak kaldı. Ondan sonra zaafı neticesinde özür diledi. Fakat bir üye olarak daima hizmette bulunduğu hizmeti halk görevini yaptı. Kendi başkanı zamanında Lacina Rabba Lacinası güzel seviyede bulundu. Benim bana gelen başsağlığı kit mektuplarında bir tek müşterektir. Her ne zaman kendisiyle mülaki oğluyla gittiysek sevgili bir şekilde bizimle mülaki olurdu. Misafirperverlik yapardı. Duruma göre bir şey varsa bize ikram ederdi. Çocukları severdi. Feraset vardı. İnsanın çehresini görünce durumu sezerdi. Dualarla ve hayırlı tedbirlere dikkatimizi çekerdi. Evlat terbiyesi için de dualara dikkat ederdi. Burada misafirperverlikten bahsedildi. Ben de söyleyeyim. Söylediğim gibi uzun zaman Lacina'nın başkanı olarak görev yaptı. Rabbah'ın değişik mahallelerin başkanları ve amilenin iclasları bizim evimizde olurdu. Bizim evde büyük bir verandası vardı. Orada düzenlemeler yapılırdı ve iclas günü bizi asırdan sonra evden dışarı çıkarırdı. Çünkü Ondan sonra hiçbir odaya giremezdik ve lacına evimize musallat olurlardı. Eğer onlar ise odada isek 2 saat orada oturmamız gerekirdi. Çünkü dışarı çıkamazdık. Sonra o kadar fazla insanlar 150-200 tane kadın olurdu. Onlara çay ya da şerbet ne gerekliyse mutlaka hepsine ikram verilirdi ve onun yanında da yemek içinde bir şeyler verilirdi ve kendi cebinden bütün bunları yapardı. Misafirperverlik hakkında benim bir sınıf arkadaşım bana yazdı. Bir seninle birlikte oturuyordum. Bir hacı bey vardı. Arada bir gelirdi. Onun sesini duydum. Diyor ki ben oradaydım. Beni çağırdı benim annem. Git hacı bey çağır ve sor yemek istiyor mu? Böylece misafirperverliğe dikkati çoktu. Diğer insanları sevmesine gelince birisi bana yazdı ki benim annem bir yerden öğrendi ki bizim durumumuz iyi değil ve çocukları da dışarı göndermeye çalışıyoruz. Bir gün kendi musallasını seccadesini gönderdi ve ben dedi ki ben çok dua ettim bu seccadede, Allah-u Teala lütfedecek. Ondan sonra da tabii ki bütün çocuklar Allah-u Teala'nın lütfuyla biz hedeflerimize ulaştık ve onlar dışarı çıkabildiler. Biz söylemeden bir yerden duydu, onun durumu iyi değil, özel olarak dua etti ve ondan sonra seccadeyi bize gönderdi. Bir seferinde benim annem beyan etti, bir rüyasını anlattı. Rüyasını şu anda hatırlayamadım fakat şunu hatırladım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gördüğünü beyan etti. Bir defa bana dedi ki Almanya'nın geleceğinin parlak, orada cemaatin geleceğinin parlak olduğu konusunda bana rüyasını söylediydi. Bu sefer ben rüyaya Almanya'ya gittiğim zaman oradaki cemaatin etkisini gördüm. Annemin rüyasını hatırlıyorum ve dua ederim Allah-u Teala bizim için yollar açsın. Annemin bir özelliği şuydu ki çandanın hesabını güzel bir şekilde tutardı. Ne kadar gelirimiz varsa ilk olarak çanda vesiyet ve celsa salana tarike cedid, vakfe cedid ne kadar biz söz verdiysek bunun dışında diğer hareketlerde ne kadar payı varsa hemen onu öderdi. Ve ben orada bulunduğum müddetçe bu çandayı benim elim ile verdirirdi. Ve sorardı sık sık. Hesap doğru olsun, yanlış olmasın. Üzüntü içinde olurdu daima. Yani bu değişik malikanelerimizden gelirimiz vardı. Eğer bir yerde bir hata yaptıysam hesapta, her ne zaman ikinci defa hesap yaptıysam şu kadar çanda vermeliyiz, hemen o çandayı çıkarır verirdi. Meclis çandasını da genellikle insanlar vermezler. Onu dahi hiç atlatmadan kendi geleğine göre verirdi. Ve ona göre zannederim kendisi en fazla çanda vermiştir. Çünkü çok ince bir şekilde hesap yapardı. Doktor Nuri Bey bana başsağlığı yazdı ve onun bir mektubunu bana gönderdi. 1999 senesinde galiba ben hapise girdiğim zaman Nuri Bey oradan çıktığım zaman bana tebrik mektubu yazdı. Ona cevaben yazdı ki azizim Nuri, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizin mektubunuzu aldım. Azizim Masrur Ahmet'in hapisten çıktığını yazmışsın. Elhamdülillah Allah-u Teala lütfetti. Yoksa düşmanların planları çok kötüydü. Allah-u Teala lütfetti. Kendi kudretini gösterdi. Ne kadar şükür edersek azdır. Rabbah'ın her üyesi ve Rabbah dışında dahi bütün Ahmediler dua ettiler. Allah-u Teala onların dualarını kabul etti. Elhamdülillah, summa elhamdülillah. gelecekte dahi Allah-u Teala hepsini korusun. Bu da onun acizidir, kibarlığıdır. Anne olarak demedi ki ben de çok dua ettim. Kesinlikle benim için çok dualarda bulunmuştur. Fakat cemaatin üyelerini ne çok önem verdi ve bencillik göstermedi. Şu demedi ki Allah-u Teala benim ve çocuklarımı korusun. Yazdı ki hepsini Allah-u Teala korusun. İşte bu güzelliktir. Hazreti Mesih Modül Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatin güzelliğidir bu. Ve bunu bu güzel terbiyesinde bunu göstermiştir. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu ta'ala anhu kendisini terbiye etmişti. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu ta'ala anhu ile birlikte birçok olayı vardır. Ben beyan edemem hepsini. Mülakatları da yapılmıştır. Okuyacaksınız. Kendi tabiyetinde kendisini kontrol çok fazlaydı. Ancak benim oğlum bana dedi ki 2-3 sene önce Pakistan'a gittiği zaman benim zikrim üzerinde çok hissi davrandı. Allah-u Teala onun bütün dualarımı benim için ve benim kız kardeşlerim için ve bizim çocuklarımız için kabul etsin ve tamamlasın. Hilafetten sonra benimle olan alakasında bir başka bir renk ortaya çıkmıştı. Telefonda her ne zaman konuştuğum zaman ben onu hissederdim. Daima şunu dahi derdi, bir tura gitmeden önce söylerdim, telefon ederdim. Benim durumumu bilirdi. Kendisinden başka kim bilecek benim alışkanlığımı da bilirdi. Az konuşuyorum, az söz söylüyorum. Daim ederdi ki Allah-u Teala senin konuşmalarında bereket versin. Senin diline bereket versin diyordu. Ben nafile namaz kılıyorum ve secdelerde her namazda senin için dua ediyorum, özellikle bir secdede. 2005 senesinde Kadiyan'da ben ilk defa halife olduktan sonra kendisiyle Kadiyan'da mülaki oldum. Çok tuhaf bir tecrübeydi. İlk halifeler içinde ben onun gözünde bir sevgi görmüştüm. Benim için de aynısını gördüm. Halife için sevgi ve saygı vardı. Mir Mahmud Ahmed'in oğlu Doktor Mahmud Ahmed Munib eski onunla mülakat yapıldı. Bana kasetini göndermiştir. Orada rekor kaydettirdi benim annem. Ben seviyorum benim hakkımda dedi ki o halifedir. Benim sevgili annem dünyanın akrabalıklarını her akrabalıktan üstün tuttu. Burada da hilafet akrabalığı çocuk oğul akrabalığından üstün idi. Kendisiyle mülakat yaptığım zaman gözleri parlardı. Ben ne kadar oturursam Kadiyan'da o arada celsadan fırsat buldukça severdim, beni severdi ve oturturdu yanında. Fakat Kadiyan'daki o zaman yalnız 15 günlüktü. Sonunda da oradan ayrıldığı zaman Pakistan'a geri gittiydi. Dualarla ben geri gitti. Doktor Faruk, Doktor Mir Mahmud Ahmet'in küçük oğludur. Bana yazdı ki Hazreti Halife 4. Halife'nin ölümü üzerinde ben başsağlığı diledim, bana nasihat etti. Ve dua yapmamı söyledi. Ve dedi ki şöyle dua yap. Yeni halifeye biat edelim ve hissi bir şekilde onu sevelim. Onun alakası hilafet ileydi. Dua dahi etti ve nasihat dahi bulundu. Allah-u Teala kendisine cennetlerde yer versin. Hadiseler çoktur söylediğim gibi. Sonunda bir şeyden bahsetmek istiyorum. 1913 senesinde Hazreti Müslim Ebud Al-Fazıl çıkardı. Hazreti Ümmü Nasır ilk para olarak kendi mücevherini verdiydi. Hazreti Müslim Ebud radıyallahu anh dedi ve diyor ki Allah-u Teala benim karımın kalbinde öyle bir nasıl Hazreti Hatice radıyallahu teala anha Resulullah'a yardım ettiyse aynı şekilde benim karım da aynı şekilde bana etti. Bu gazete için para vermek bir kuyuya atmak gibidir. Ve Mahmud Elisha ikinci halifenin acize kibarlığı buydu. Bu zamanda belki en fazla herkes kendisini söverdi o devirde kendisini. Fakat yine de iki mücevherini verdik. Onları satarak gazete çıkarayım. İki tane bilezik, altın bilezik ve iki tane bilezik benim kızım Nasire için hazırladı. Ben onları alarak hemen Lahore'a gittim ve onları sattım. Ve ondan sonra Al-Fazıl gazetesini çıkardım. Al-Fazıl gazeteleri Hazreti Müslim Mevud radıyallahu ta'ala'nın bu sevgili kızı ve benim annemi Al-Fazıl okurken dualarında hatırlasınlar. Al-Fazıl'ın ortaya çıkışında şuurlu bir şekilde değil ise de anne babasıyla birlikte mutlaka ona ortak olmuştur. Ve böylece bu Al-Fazıl internasyonal Al-Fazıl olarak da vardır. Allah-u Teala derecelerini yücelsin ve onun dualarına daima biz nail olalım. Şimdi cuma namazından sonra onun cenaze namazını kıldıracağım inşallah. Ayrıca bunun dışında diğer cenazeler vardır. Bir cenaze Çoğdri Nazir Ahmet. Bu hükümette servislerde bulundu. 1981 senesinde oradan mekliğe ayrıldığı zaman vakıf yaptı. İkinci halife kendisini naib nazır ve ziraat ve naib vekil ziraat görevini verdi kendisine. Ve uzun zaman 2003 senesinde bu hizmette bulundu. Güzel bir şekilde, kibar bir şekilde ve çok çaba sarf ederek hizmet yaptı. Üçüncü halife kendisini Afrika ülkelerine de gönderdi. Benimle birlikte de uzun alakası kardı. Çok kibar bir insandı. Bana çok saygı gösterirdi. Yaşça benden çok büyük olmasına rağmen saygı gösterirdi. Fakültede tahsil gördüğü zaman Hazreti Mevlevi Şer Ali radıyallahu anh ile birlikte Kur'an tercümesi, İngilizce Kur'an tercümesinde de yardım etmiştir yaz tatilinde. Böylece Kur'an-ı Kerim tercümesinde de onun payı vardır. İki oğlu vardır. Bir kızı vardır. Allah-u Teala onlara sabır versin ve derecelerini yüceltsin. Gençliğinden beri teheccüd namazına alışıktı. Ben de gördüm. Her ne zaman benimle birlikte yolculuk yaptıysa erken saat 3'te yahut gece erkenden teheccüd namazı için kalkardı. Ve çok huşu ile teheccüd kılardı. Onun ailesinde bu hayır neticesinde Sufi Nazir Ahmet olarak tanınırdı. Çok namaz kılan Çoğdri olarak isimlendirilirdi. Allah-u Teala derecelerini yüceltsin. Bunun dışında bir cenaze Mirza Rafik Ahmet ikinci halife radıyallahu anh'ın en küçük oğluydu. 4-5 gün önce vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Cemaat hizmetleri fazla yoktur. Fakat Allah-u Teala mağfiret eylesin ve merhamet eylesin. 3 tane oğlu ve 1 tane kızı vardır. Allah-u Teala'nın lütfuyla bütün herkes hilafete bağlıdırlar. Allah-u Teala çocuklarına da sabır versin. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesini tamamlayan olsunlar. Bütün bunlar için cenaze, gayip cenazesini namaz, cuma namazından sonra kıldıracağım inşallah.
Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ